أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسند الشهاب 443. حديث. سيد إدامكم الملح. Yiyeceklerinize bütün tadı veren baş katığınız tuzdur. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin tuza getirdiği bir tarifin huzurundayız. Yani ekmek, bir de tuz varsa tamam, karnınız doydu demektir. Ya da yemeğinizden, yiyeceğinizden tuzu alıp çıkarın, onun tadı tuzu kalmamıştır artık. Demek ki yiyeceklerin başı, efendisi tuzdur. Bu ibareden hareketle ümmeti Muhammed, yemeğin başı, baş efendisi, önde geleni, ilk akla geleni, katık olarak ilk düşünüleni tuzdur denilince, tuzla başlayalım ve tuzla bitirelim demişler diye kimileri o sünnete itiraz ederler, ama Metalibul Aliye'de göreceksiniz. Bir de o şekliyle bir başka bilgi vardır Aleyhissalatü vesselam'dan, tuz ile başlamak ve tuz ile bitirmek şeklinde. Ama bu orucun tuz ile açılması anlamına gelmeyecektir. Hurma ile veya benzeri bir yiyecekle, değilse Zemzem ile ya da su ile oruç iftar etmek, orucu açmak ayrı bir ibadettir. Yani aleyhissalatü vesselam'dan öğrendiğimiz bir davranış şeklidir diye öyle ifade kullandım. Ama tuz farklı. İnsanlar ya şimdi değişmeye kendilerini zorluyorlar, fıtratlarını zorluyorlar, ya gerçekten aldıkları gıdalarla kafa ve gönülleri değişince, bütün hücreleri değiştiği için değişik davranışlara mecbur oluyorlar. Ondan dolayı eskilerin tabirleri şimdi hiç de geçerli, eskilerin tabirlerinin şimdi hiçbir geçerliği kalmamış gibi. Mesela, buyurun tuz ekmek yemeye ya da tuz ekmek ikram etmeye denilirdi bir vakitler. Ve bu gayet doğal bir ifadeydi. Vardı da nitekim, öyle yerdi de insanlar. Şöyle bir masaya oturmuş, bir delikanlıyla sohbet ediyor, onun derdini dinliyordum. O da alabildiğine derin ve engin bir dünyadan alıntılarıyla, gam ve kasavetine bürünmüş, şöyle samimi bir ortamda neler ve neler anlatıyordu. Derken, karşı masalardan birinde 3-5 öğrenci, yedikleri yemekten arta kalan yarım ekmekten birazcık az bir ekmek parçasını, galiba siz yemediniz hocam, yer miydiniz lütfen, ama ayıp olmasın dercesine bana bıraktılar. Ve ben, tuz ekmek olsaydı belki daha iyiydi o gün için, ama tuz olmadan ekmek, sadece ekmek olan bu benim yiyeceğim, o gün için bana ayrılmış bir yiyecek kabul ettiğim bu yiyeceğimden bir ucundan yemeye başladım. Ben diyeyim 10 kişi, siz anlayın 5 kişi, belki daha fazla, arada bir uğrayıp, hocam kuru gitmez, yanına bir ayran veya limon, ya da yanına bir içecek, ya da yanına bir çay, yanına bir şeyler getirsem diyenler oldu. Son bir iki lokmalık bir parçacık kalmıştı elimde. Yine birisi aynı teklifle gelince, Allah hayrınızı versin, gitmez dediğiniz şey bitti bile dedim, ama anlamıyorlardı. Meğer tuzsuz da yenirmiş de insanlar anlamak istemiyorlar. Hatta eskiden insanların tuz ekmek anlayışlarını şöyle bir fıkrayla sanki topluma mal etmişler. Bir adam varmış, bir arkadaşına buyurun demiş, bize gidelim, sana tuz ekmek ikram edeyim. Adam bundan, hani çorbasından tatlısına, yemeğinden pilavına, şöyle bir güzel yemek ziyafeti sofrası zannetmiş. Gitmiş gide gide, Oturmuş sofra diye sofra bezinin yanına bir ekmek getirmiş ev sahibi. Yanında da biraz tuz. Buyurun demiş. Kendisi de yemeye başlamış. Adam önce şaka zannetmiş. Sonra arkadan gelecek zannetmiş. Galiba bunun yanında bir başka model var demiş ama bakmış ki başka bir şey yok ve yemeye başlamış. O ara kapıda birisi belirmiş. Dilenmek için elini açan, dilini açan birisi. Allah için diyormuş, bir şeyler lütfen. Adam demiş ki, bugün çek git. Tekrar etmiş dilenen, ısrar etmiş. Adam ısrarla, tekrarla durumunu beyan edince o yine anlamamış ve sonunda ev sahibi, çek git dedim adam, değilse gelirsem kafanı kırarım demiş. Misafir hemen atılmış, demiş ki aman Allah aşkına git, bu adam kafanı kırarım demişse kırar, çünkü bana tuz ekmek demişti ve sadece tuz ekmek ikram ediyor demiş. Ne dersiniz? Ekmeği siz yemek için, doymak için kullanmıyordunuz galiba, bir de tuz ile hiç olmaz diyordunuz. Allah ona da muhtaç etmesin desem bilmem amin der misiniz? Kaldı ki şimdi fırınlardan edindiğiniz kepeğe alınmış buğday unundan yapılan o ekmeklerin zaten yanında katık istemez bir yemek olduğunu düşününce şimdi insanlara bunu nasıl anlatacağım diye derin derin düşünceler geliyor başıma. Evet, doymak için yemek ya da yemiş olmak için yemek. Gecenin bir yarısından sonra ziyarete uğradığımız arkadaşının evine, yanında götürdüğü üç ekmekle beraber önüne konulan kocaman bir tencere çorbayı, doymam ama ben kaşıkla yesem diyen arkadaşa hayır demiştim. Ekmeğini batır ve ye. Doymam dedi. Allah'tan kork dedim. Bu kadarını yiyince, üç ekmeği bitirince, ekmeğini çorbaya banıp yiyince, sen bu üç ekmekle ve çorbayla doymayacaksın öyle mi? Allah'tan kork, ben iki ekmek daha getiririm demiştim. Sonra, kaşık, hayır o yasaktı. Bitti dedi, doydum dedi, kenara çekilirken al dedim, bir kaşık uzattım. Şimdi istediğin gibi ye, inanın bir o kadar daha yedi. Çünkü kaşıkla yeme karnı açtı, ona şartlanmıştı. Hep öyle değil mi? Sofraya üç çeşit yemek gelecekse, üçüne göre acıkan bizler. Eğer yemek çeşidi beşse beşine göre acıkır, üçünde daha doymadığımızı garanti edebiliriz karşımızdakine. Hep öyle değil mi her zaman? Hani usta elinde tornavida veya anahtarıyla, alet ve edevatıyla uğraşırken, çırağa gelmiş de yemek hazır diyorsa, birdenbire bütün dermanı kesilmez mi? Ne yapsın? Birden acıkıverecektir. Elbette ama sabah yemiştim fakat öğlen yememiştim. Onun için çok acıktım diye sofraya gelecek arkadaşlarını bile beklemeye tahammülü olmayan insanlar görmüşsünüzdür. Ama öğlen zaten yemesi gerekmezdi deyince, ne dediğini anlamadan saf ve samimi yüzüne bakıp gülümsüyor, galiba şaka yapıyorsun yani az biraz sakin ol demeye geldi herhalde diyordu. Öyle değil aslında. Deneyin isterseniz. Sabah ne zaman yiyecek yediyseniz şöyle acıkıncaya kadar bir süre geçsin diye önceden kalkın. Hayata önce başlayın. Efendim, namazı zaten bir hocamızın tarifiyle yatağın sağında kılıp sola selam verince yeniden düşmüştünüz. Onu uyandık da namaz kıldık saymayın. Yani siz neredeyse uyurken bir ara verdiniz. Hani yatakta sağa sola döner gibi. Sonra diyelim ki evden ayrılmanıza 25 dakika 20 dakika kala bir süre içinde alelacele uyandınız. Şöyle bütün uyku mahmurluğunuz üzerinizde olarak sizin için hazırlanmış sofradan bir şeyler atıştırıp hiç canınız çekmediğini beyan ederek, yani evet öyleydi, yıllardır hiç alışmamıştınız, öğrencilikti, efendim gurbetti, bekar evinde kalmaktı, kendi kendinize mazeretleriniz vardı ve yemeğe alışmamıştınız sabah idi. İnsanoğlu nelere alışmaz ki? Şimdi de buna alışın. Bakın siz bir vakitlerde parasız döneminize ait alışkanlıklar geliştirmiştiniz. Sonra paralanınca ne alışkanlıklar çıkmıştı ortaya? Meğer yeni yeni alışkanlıklar edinirmiş insanoğlu. Şöyle ne zaman evden çıkacaktınız? Bir saat, Sizin uykunuz açılmaz mı o zaman? Henüz üzerinizdeki uyku mahmurluğu geçmez mi? 1,5 saat, 2 saat önce uyanın. Şöyle seherde kalkın. Allah'ın huzurunda olma bilinciyle yalvarın, yakarın. Hayata başlayın. Dua edin, niyaz edin. Okuyun, anlayın. Akşama kadar bir program üzerinde düşünün. Allah'la, peygamberle beraber olun bu anlamda. O gün öğrendiklerinizi uygulayacaksınız ona göre. Nerede, hangi alanda uygulama imkanı bulursanız ona göre bir program yapacaksınız. Ona göre düşünün. Acıktınız değil mi? Hem de ne kadar? Zaten akşam da 3-5 lokmayla iftar etmiştiniz. Bir önceki günün akşamında sadece iftar edivermiştiniz. Acıktınız değil mi? Tamam, oturun sofraya. Bir güzelce yiyin. Hani derler ya, adam gibi yiyin. Her çeşidinden yiyin. Ne kadar yiyebilirseniz. Aa, sabah sabah. Ne var? Yani senin ağzın sabah farklı ayarlı, akşam farklı ayarlı değil ki, o kafa ayarıdır benim bildiğim. Ağız insan için kafadan emir alınca ne gönderirsen yutmaya, mide de onu hazmetmeye hazırdır her zaman. Önemli olan kafanın evet veya hayır demesidir. Mesela en yakınınız, çok yakınınız, gerçekten bir yakınınız vefat edince nasıl da kafadan giden emirle ağız sanki gönderdiğiniz lokmayı çiğneye çiğneye büyütür de yutacak haliniz kalmaz değil mi? Olsun ama işte siz kafayı ayarlayın, acıktığınızı kabullenin, yemek zorundasınız iyi bilin ve bir güzel yiyin afiyetle. Hani mesela sanki sahurda yiyorsunuz, ben öyle anlattım sayın, sanki oruç tutacaksınız, bir günlük yetecek kadar yiyin, alabildiğine, olabildiğine. Sonra akşama kadar ağzınızı oruç gibi yemede içmede kullanmayın. Susadığınızda şöyle emerek, susuzluğunuzu giderecek kadar için biraz, ama yani boş kuyuya taş atar gibi dökmeyin. Sonra akşam olunca, bu işe başladığınız ilk 3 gün 5'er lokma, ama sonra 3'er lokma alın yeter size. Çünkü yarına acıkmanız gerekiyor. Sabaha yeniden acıkacaksınız. Üstelik aleyhissalatü vesselam der ki, lokmaları az alın ve çok çiğneyin. Bakın o zaman, seyyidu idamiküm el milhu, nasıl da ayan beyan gerçekleşir. Umre'ye giden ya da hacca giden kardeşlerime, tanıdık ya da tanımadık Müslümanlara sormayı severim. Ne anladın, ne gördün, benim gözüm kulağımdın, elim ayağımdın, orada benim parçamdın. Sen benim adıma gördüklerini söyle bana, en etkilendiğin, en hoşuna giden, hiç beğenmediğin, en fazla dikkatini çeken neler vardı diye. Bir tanesi konuyla ilgiliydi. Şöyle cevap verdi. Yıllarca, yani dedim kaç yıl, ben 5 diyeyim sen 7 anla dedi. 5-6 yıldır, belki 10 yıldır galiba hiç acıkmadan ben yeniden sofraya oturmuşum. Haçta bunu anladım dedi. Allahu Ekber. Ne dersiniz? Acıkmayan bir adamın yeniden sofraya oturmasında onun beğeneceği yemekleri hazırlayabilmek ne kadar korkunç bir zorluk değil mi? Ama acıkan bir insan için tuz ekmek çok hoş. Ayrıca herkes için yemeğin tuzu zaten hoştur. Eğer fıtratını bozmamışsa. Hani bir de tuz derdinde olanlar var ya, tuzsuz yemek zorunda olanlar, hani tuz onlara rahatsızlık veriyormuş diye tuzu yememesi gerekenler var ya, onlarınki bir başka dünya, bir başka sıkıntı. Zaman zaman insanlara bu konuda takıldığım olur. Allah bütün dertlilere deva, bütün sıkıntılara derman lütfetsin hayırlısıyla, kedersiz bir ömür versin bütün Müslümanlara. Nazlanacağım birisini bulmuşsam, hemen teklifim hazır, dilim alışmış, bir ayda bir rudani bir meal, üzerine bir yemek yedirsin inşallah diye. Bir rudani bir meal, bir ayda bir yemek, hepsi o kadar. Ama derse, delillerim hazır, ben ilk defa kullanmıyorum bu teklifi. Ama o ilk defa karşı karşıya, sonunda Elbette eğer inadına karşı gelmeyecekse benim dediğim kabul. Tekrar ediyorum, bir daha söylüyorum. Ama diyor, boşa çıkarıyorum. Fakat diyor, yanıldığını haber veriyorum. Lakin diyor, bir başka yerden konuyu güzel açıklamaya çalışıyorum. Ve bir ayda bir rudani, bir meal, 10.133 hadis ve bir meal okumaya evet diyor. Der demez, unutmadan hemen teklifimi, hemen şartımı ortaya koyuyorum. Ama diyorum, lütfen yanlış anlama, sen hemen kabul ettim diye üstüne üstlük başka şartlar ileri sürdün deme, ama bir mazeretim var, lütfen kabul buyur. Eğer mümkünse yemeğin tuzu az olsun, çünkü tansiyon derdim var diyorum. Gülüyorlar. Sonra ikinci bir şart. Ama bu yemek dünyanın en güzel yemeği. Mümkünse bu yemeğe çağıracağın insanlar 10 günde bir meal, 10 günde bir Riyaz-ı Salih'in bitirme şartıyla çağır. Bundan daha güzel bir yemek sadece 2 rudani, 2 meal bitirilirse bir ayda, işte o en güzel, daha güzel yemek olacaktır diye de nazlanmamı sürdürüyorum. Ne dersiniz? Böyle bir hastalığı, böyle bir sıkıntısı olan için yemeğin şöyle birazcık tuzlanması ne anlama gelir? Onlar daha iyi bilirler. Ama herkes için, fıtratı bozulmayan herkes için bir gerçek var. Yiyeceklerimize bütün tadı veren baş katığımız tuzdur. Efendim, insanlar önceden biraz hayvan gibilermişmişmiş. Sonra onlar az biraz akıllanmışlar. Avlayalım avlarımızı, ama biz aletle avlayalım, taşları şöyle sivriltelim ya da benzer alet ve aygıtlar yapalım demişmişmişler. Sonra derken o avladıkları hayvanlarını ateş yakıp kızartmayı da nasıl olduysa bir tesadüf eseri öyle buluvermişmişler. Sonra da o ateş yaktıkları yer biraz tuzlu bir kumsal sahilmiş. Ondan dolayı yere düşen etlerine bakmışlar ki farklı bir tat var tuzdan dolayı. Ay demişler, belki de güneş demişlerdir. Ve tuzu yakalamışlar ki ne tat ne lezzet, aman Allah'ım ne kadar da güzelmiş. Yani insanların dilinde kemik yok ki ne diyeceğini düşünsün. Kafada olmalı kemik, dilde değil. Yani adamın tepe kemiği kırıksa ne diyeceği belli olmaz, tabii kemik yoktur orada. Ama olmalı elbette. Oysa aleyhissalatü vesselam buyururlar ki 443 Seyyidü idamiküm el milhu, yiyeceklerinize bütün tadı veren baş katığınız tuzdur. 444 Es-seade küllü's-seade tulul umri fi taatillahi azze ve cel. Bütün mutlulukların başı yüce Allah'a itaatle geçmiş uzun bir ömürdür. Allahu ekber. Subhanallah. Ya Rabbi sen bize lütfet. Müslümanlara merhamet et ya Rabbi. Bundan isteriz. Bütün Müslümanlara bol bol ver ya Rabbi. Gerçekten ulaşamadığımız için ızdırapla dolu olduğumuz bir özel konu. Saadet, mutluluk, mes'ud oluş, bahtiyar oluş, rahat ve huzur içinde yaşayış. Öyle ki gönül dingin, kalp huzur içinde ve sakin, öyle bir hayatın insanı kimmiş o? Allah'a itaat, Allahu Teala Azze ve Celle'ye itaat içinde, itaat üzere geçmiş bir ömür ki hem de uzun bir ömürse, işte o adam mutlu adamdır. Bütün mutlulukların başı budur. Ne dersiniz? Çocukken, yavrum, amcana söğüver, hadi komşudan şunu çalıver diye gönderilmemiş bir çocuk. Aman yavrum, al bakalım şu sigarayı, iki nefeste sen çek denilmemiş. İçki mi? Hiç görmemiş. Bunları tasvip eden, kabul eden konuşmalar mı? Kulağı hiç böyle bir ortama misafir olmamış. Namaz abdest mi? Hep sevmiş. Güzellikler, geçim ve dirlik adına anne ve baba ve kardeşleri, amca, dayı, hala ve teyzeleriyle mutlu bir ortamın insanı mı olmak? Çocukluğunda öyle bir ortamı yaşamış. ta baştan bu yana, günahlardan uzak, İslam'ın istediği bir atmosferde. Sonra, 7 yaşına girince namaza başlamış. Ama o, bir gaflet eseri, henüz daha 70 gün olduğunu haber verince, annesi, babasına konuyu izah etmesi için işaret edivermiş de, meğer daha çok bileceği varmış diye susmuş, dinlemiş artık büyüklerini, yani vahye hakimiyette kendisinden önde olanlarını. Çünkü Ramazan, bir sonraki Ramazan, bir önceki Ramazan'la 10 gün farklı gelirmiş insanlığa. Bundan dolayı her yıl bir 10 gün fark atarmış ve ömür ona göre hesaplanmalıymış. Bunu da anlamış 7 yaşına girerken. Sonra 10 yaşında artık adam olmuş. Kocaman adam, artık namazına dikkat edecekmiş, oruç tutacakmış. Kendisine verilenlerden başkasına ikram edecek, dünyayı böyle değerlendirecekmiş. Böyle böyle büyüyen bir kişi düşünün. Allah'a itaat üzere büyüyen bir genç. Sonra hem de ömrü uzun olursa ne dersiniz? Terazinin bir kefesine koyun bunu. Öbür tarafa ne koyabilirsiniz? Bununla ne denk düşer? Bunu ne karşılar söyler misiniz? Efendim, adamın malı olsa, evet, onu da Allah yolunda harcasa, hani aleyhissalatü vesselam, gıpta edilecek ya da tersine haset edilir bir pozisyon diye anlatıyordu ya, evet hatırlıyorum. Peki terazinin karşı kefesine bunu mu koysak? Ama işte bu, itaatlerden bir itaat, Allah'ın istediği hayat programından bir uygulama değil mi? Evet, bir uzun ömürde bu yapılıyorsa, onu da koy bu kefeye. Yani bu da Allah'a itaat üzere yapılan hareketlerden biri değil mi? Hani bir hadis öğrenmiştik. Duymuştunuz, bir vakitler bir vaiz efendi anlatıyordu. Dedeniz, amcanız, dayınız, babanız onu camide öğrenip gelmiş ve size heyecanla 7 maddeydi ama birisini unuttum dercesine onları tekrar ediyordu sizin huzurunuzda. Siz de heyecanla dinliyordunuz. Sonra siz de okudunuz kitapla ve koşarak gittiniz. Baba dediniz, bak 7'si de buymuş. Onlardan biri, kalbi mescitlere takılı kalan, asılı olan insandı. Ama biri de, وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللّٰهِ diye tarif ediliyordu. Yani bir genç ki Allah'a ibadette büyümüş. Putları olmamış, başka tanrılar bilmemiş, yanlışlar üzere yürümemiş, hataları olmamış bu anlamda, farklı dinlerden etkilenmemiş, farklı tanrıların güdümünde olmamış, hep Allah'ı Rab ve İlah bilmiş, hep Muhammed Aleyhisselam'ı peygamberi tanımış, hep Kur'an'ı kitabı bilmiş ve İslam dini üzere yürümüş. Böyle bir genç, böyle bir delikanlı ve de alabildiğine yaşamış. Olabildiğine yaşamış, Allah'ın verdiği ömür kadar yaşamış ama böyle iki kişiden birisi diğerinden 40 yıl fazla yaşamış. 50 yıl fazla yaşamışsa söyleyin, onun mutluluğu daha fazla değil mi? Ama bir itiraz aklınıza geldi değil mi? Biz beceririz. Şeytan yanımızda ya. Dinlerken şaşırıyor zaten. Eyvah diyor belki de. Bir müşterim kayboluyor. Eyvah, bu adam vahye tabi oluyor. Bu adam vahye teslim olmak üzere neredeyse diye aklımıza nice şeytanlıklar getirmeye hazır ya. Hemen soru veriyor. İyi ama birinin 80, diğerinin 40 yaşında ölmesini emreden Allahu Teala değil mi? Neden birisi es-saade, küllü saade sahibi de uzun ömürle, diğeri kısacık bir ömür, bir 47 senelik ömürle, o neden acaba uzun ömürlü olmamanın ızdırabını yaşayacak yarın diye aklınıza gelebilir? Evet, benim de gelebilir. Ne yapalım? Soralım mı Cenab-ı Hakk'a? Ya Rabbi, neden onu uzun yaşattın da diğerini kısa bir ömürle hemen öldürüverdin? Kime soruyorsunuz? Haddinize mi? Allah korusun, bu ne haddini bilmezlik değil mi? Öyleyse bu sorudan otomatik vazgeçiyoruz. Peki ama o kısa ömürlü olan kişi, ya Rabbi beni de en bahtiyar, en mutlu, en mesut insan eyleseydin, ben de uzun ömürlü bu ibadet ve itaata devam eden birisi olsaydım dese, ne dersiniz? Sadece düşünüyoruz. Allah yerine kendimizi koyacak değiliz haşa. Ama mesela şöyle bir cevap sanki benim önce aklıma geldi. Kulum, sen o güzel amellerinle yaşarken sana biraz daha ömür verseydim, sen sapar sapıtırsaydın ya, o imkanları sen kullukta kullanmak yerine isyanda kullansaydın ya, o zaman her şeyi kaybedecektin ya dese, mümkün mü? Görüyoruz değil mi? Öyleyse imtihana karışmaya gerek yok. Bakın Musa aleyhisselam da bir kere karışmış. O çocuk yaşasaydı ya demiş, Hızır aleyhisselam demiş ki, kardeş bilmediğim bir yön var. Yaşasaydı iyi olmayacaktı diye Allah onu öldürüver demişti de, ben de ondan öldürdüm diyor. Öyleyse gelin tabi ve teslim olalım. Çünkü o uzun ömür ve Allah'a itaatın devam ettiği bir ortamın insanı, bunu hak etmiştir de Allah ona ödül olarak vermiştirse ya, haydi öyleyse biz de Allah'a itaat konusunda daha bir gayretli olalım. Allah bize hem uzun ömür verecek, hem itaatta kolaylıklar verecektir. Mesela, var mısınız? Sadakayı çoğaltmaya çalışalım. Hem ömrümüz uzayacak, hem bu bizim için hayır olacaktır. Var mısınız? Sıla-i rahme dikkat edelim. Hem bu bizim için hayır kapısı olacak, hem de ömrümüz uzayacaktır. Ne dersiniz? Ömrünüz ne kadardı da ne kadara kadar uzayacak mı? Ben onu bilmem. Bilmediğim şey üzerinde de fikir yürütmemin anlamsızlığına inanıyorum. Ama ben aleyhissalatü vesselamın sadıkul va'dul emin olduğuna inanıyorum. Zaten öyle olmazsa peygamber olmaz biliyorum. Sadıktır. Vaadinde sadıktır. Dediyse tamamdır. Onun dediği doğrudur. Hem emindir. Eman sahibi güvenilir bir şahsiyettir. Diyor ki sadaka ömrü uzatır. Sıla-i rahim dikkat etmek, yerine getirmek ömrü uzatır. Öyleyse ben de ona dikkat etmek zorundayım. Saadetle ilgili, mutlulukla ilgili, mesut kişiyle ilgili bir başka hadis var önümüzde. 445. Es-sa'idu men vu'iza bi gayrihi ve'ş-şakiyyu men şakiye fi batni ummihi. Estağfirullah. Mesut kimse, yani cennet sevincini tatacak mutlu kişi, başkalarından ibret alan kişidir. Cehennem azabını tadacak olan şakî adamın bedbah ve azgın olduğu ise, daha anne karnında belli olmuş bir yazgıdır. Estağfirullah. Nasıl anlatsak, neler desek. Konuyla ilgili başka hadisler de vardı. Hani diyordu ki aleyhissalatü vesselam, sizden her birinizin yaratılışı, ana rahminde 40 gün nutfe, bir o kadar alaka, bir o kadar mudga şeklinde bulunmasıdır. Sonra bir melek gönderilir. 4 şeye hükmedilir. Biket bi rızkihi ve ecelihi ve amelihi ve şakiyyun ev sa'id. Yani o kişi nelerle imtihan olacak? İmtihan soruları neler onun? Bunlar ikinci maddeyle ne zaman onun başına gelecek? Yani birincisi rızık, ikincisi ecel. Sonunda o bu sorular karşısında nasıl tavır alacak, nasıl amel edecek? Bütün yapıp ettikleri veya yapmayıp geri bıraktıkları neler olacak? Ve dördüncüsü, bütün bunların sonunda ve's-sa'id ya da şakî oluşu. Yani cennete mi, cehenneme mi gideceği, o ameli hayatının kendisine rızık olarak tahsis edilen imtihan sorularının hangi zamanlarda geleceğini Allah beyan edecekti. O kimsenin bu sorular karşısında o zamanda nasıl hareket edeceği de onun sa'id ya da şakî olacağını çıkaracaktı ortaya. İşte böyle bir hadisin devamında aleyhissalatü vesselam diyordu ki, iyi bilin, İnsanların imtihanları için gönderilecek soruları belirlemeye ve göndermeye tam ve tek yetkili sadece Allah-u Zülcelal'dir. Ve Allah tam bilendir, gerçek bilendir, yanılmayandır. Allah adalet sahibidir, zulmetmez, ne dediyse tamamdır, yanılmaz. İşte onun için Orada olanlar öylece olacaktır. Allah bilgisinde yanılmaz. Ne yapacağını insanın ne yapması gerektiğini baştan bilendir. Hem ki öyle bilir ki onun dediği olur elbette. Ama bu Allah adına konunun incelenecek tarafıdır. Bize gelince der ki Cenab-ı Peygamber, ey Allah'ın kulları, siz öyle amel işlersiniz ki cennete bir karış kala eğer şımarırsanız, eğer tamam garanti cennetim derseniz, dolayısıyla ibadeti bırakır, isyana, küfre ve şirke düşerseniz, o son karışta yaptığınız ameller sizi cehenneme sürükler. Ya da eğer siz cehenneme bir karış kala, eyvah bittim artık, ibadet ve itaat anlam kalmadı derseniz, elbette cehennemi boylar ama hayır, son bir gayret, bir kere daha, son bir nefes daha, bir karış var daha cehenneme gitmedim, daha ben düşmedim diyebilirseniz, o zaman da siz son bir amelle cennete gidebilirsiniz diyordu ya. Ben bana yansıyan yönüyle konunun bu bölümüne dikkatimi çekiyorum. Öyleyse, ana rahmindeyken bilinenler, kişinin ne yapacağı adına Allah'ın bilgisinin yanılmazlığı, işin bir yönü ama benim ondan haberim olmadan, Allah-u Teala'nın kulum, bana kulluk yapacaksan bak bunları yap, bunları da yapma. Kulum, ben senden razı olmayı istiyorum. Benim rıza yollarım şudur ama gazap yollarım da vardır. Dikkat et diye bana bir din göndermişse, ki evet göndermiştir. Onların, o verilenlerin, o gönderilenlerin, o sunulan mesajın uygulama biçimini içimizden seçtiği seçkin kulu ve Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz de uygulamalı olarak bana takdim etmişse Cenab-ı Hak, ki evet öyledir, ona iman ediyorum, ben ana rahminde benim şakî olduğumun haberini almayan ben olarak gayret ederim, uğraşırım, uğraşanlara da Allah'ın lütfu ve ihsanı vardır bilirim, ben demek uğraşınca Allah bana lütfedecek, ihsan edecek ve ben mesut bir kişi, sait bir kişi, cennet sevincini tadacak mutlu bir kişi olur ve böyle olan kişinin de bu hadisten öğrendiğim men vu'iza bi gayrihi özelliğini üzerimde taşımaya çalışırım. Yani başkalarından ibret alırım. Yanlış yapanlardan yapmam onları. Doğru yapanlar yapmaya çalışırım. Müslümanları kardeş bilirim. Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an ve Muhammed Aleyhisselam benim peygamberim diyenleri bir. İslam'ın istediğini yapınca sevinen, yapanı görünce sevenleri 2. İslam'ın istemediğini yapınca üzülen, yapanı görünce sevmeyen ve üzülenleri 3. Bir de Müslümanların en alt seviyesindeki bir Müslümanı, ama Müslümanı kafir dünyanın en iyi bilinenine tercih ederek, hayır Müslüman benim kardeşimdir diyenleri, işte bu 4 özelliği taşıyanları kendime örnek alınacak kardeş bilirim, ibret alınacak arkadaş bilirim. Ben onlarla beraber, onları severek cennete gitmeye inanırım. Rabbim kolaylıklar ihsan etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.